Tüm Hafızası'nın sunduğu podcast yayınına hoş geldiniz. Klaus Apsim'le bu podcastlerimizin ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben Tuğba.
Ben Civan.
Ben İrem.
Bu bölümde sizlere yıl içerisinde aldığı birçok ödülü Oscar heykelciyle taçlandıran bir film seçtik. Uluslararası film dalında ödüle layık görülen Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg imzalı Another Round, Türkçe'ye Kör Kütük olarak çevrilen filmin final sahnesini konuşacağız. Biliyorsunuz bu final sahnesi oldukça ilgiye mazhar olmuştu. Fakat Oscar gecesinden sonra çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Biz de neden biz de bu sahneyi konuşmayalım dedik. Tıpkı geçen bölümde olduğu gibi önce yönetmenle ilgili birkaç ufak detay vererek filme geçeceğiz. Oradan da asıl yoğunlaşacağımız What a Life şarkısıyla hayat bulan o muhteşem sahneye odaklanacağız.
Aynen. Ya aslında bence hani çok konuşuldu bu sene bu film. Hani çok kişisel bir yerden söylemek gerekirse ben yani hiçbir zaman böyle çok büyük bir Thomas Vinterberg hayranı olmadım. Çok sevdiğim bir filmi olmasına rağmen Celebration. Yani gerçekten bence başyapıt bir film ama diğer filmleri hani çok sevilmesine rağmen The Hunt da çok benlik bir film değil. Ama bu sene bayağı yani çok büyük bir dönüş yaptı o da. Bence hani Oscar almasının yanında en büyük şeylerden biri, kazanımlarından biri uluslararası film dalından öte en iyi yönetmenlik ödülünün aday gösterilmesiydi. Yani bu biraz Parazit'le geçen sene olan gördüğümüz bir durumdu ama o kırılmıştı yani. Uluslararası bir film de en iyi yönetmen, en iyi film dalında aday olabiliyordu. Ama bu sene de böyle bir başarı göstermesi ki bence yönetmenlik açısından da yani son derece hak ettiği bir ödül. En iyi yönetmen dalında olması. Yani Vinterberg sanırım sinemasına tekrar bir dönüş yaptı. Bundan sonra daha yollar izler muhtemelen. Daha etkileyici filmler çekmeye başlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Genel olarak Vinterberg sineması, filme geçmeden birazcık bunları ne çağrıştırdığımı size konuşalım isterseniz.
Şimdi aslında Vinterberg bu Oscar adaylığını hak ediyordu. Çünkü bayağı köklü bir sinema geçmişi var Vinterberg'in. Hatta Doğma 95 ile bilinir. Aslında hani bugün eğer bahsedeceğimiz yönetmen Vinterberg ise bir Doğma 95'i ismini zikretmek gerek diye düşünüyorum. Her ne kadar sadece 10 yıl hayatına devam edebilmiş olsa da sinema tarihine belirgin bir iz bırakmış ve tüm dünyaya yayılmış bir manifestodan bahsediyoruz. Lance Vautrier ile birlikte sinemanın 100. yılı dolayısıyla Paris'te düzenlenen bir konferansta duyurdukları bu manifesto oldukça katı kurallar içeriyordu. Hatta o kadar teknik açıdan kuralları katıydı ki kendileri bile ilk filmlerinde dahi bu kuralları esnetmek zorunda kaldılar. Aslında bu akım ana akım sinemaya, mainstream sinemaya bir anarşist başkaldırı gibiydi. Bu akımın da ilk filmini çekiyor Vinterberg. Bu açıdan çok önemli. Festin Türkçe'ye Şölen olarak çevrildi. Danimarka'nın zaten başyapıtlarından biridir Festin ki bence sinema tarihinde çok önemli filmlerinden biridir. Zaten hiçbir zaman Vinterberg ondan sonra yani o Festin'in yanına bile yaklaşamadı bence. Demin senin söylediğin gibi Civan yani ne The Hunt ne de Another Round bence Festin'in yanına bile yaklaşamayan filmler. Şimdi aslında teknik açıdan zaten hani esnettiler, uygulayamadılar Doğma 95'i ama Vinterberg'in bence Doğma 95 uygulayamamasının en önemli sebeplerinden biri Vinterberg iflah olmaz bir atör yönetmendi bence ve her filmine kendinden bir iz bırakan biridir. Ama mesela Manifesto asla bunu kabul etmiyordu. Bu yüzden zaten hiçbir zaman bence bu manifestoyu uygulayamadı. Şimdi buradan sinemasına geçmek istiyorum işte. Neden her filmine bir imzasını koyuyordu? Onun sinemasını belirleyen şeyler neydi?
Bu manifestonun biraz içeriğinden belki bahsedebiliriz. Hani tabii. İlk defa duyan dinleyicilerimiz varsa. Makyaj olmayacak. Filmde herhangi bir dekor kullanılmayacak. Filmde el kamerası ya da omuz kamerası kullanacak gibi böyle 5-6 tane. Aslında Winterberg de şey diyor hani...
İşte tür filmleri olmayacak. 35 milimetre ile çekilecek.
Evet, evet. Yani böyle yarım saatte oturup Lars'la böyle ortaya çıkardığımız bir kurallar silsilesiydi. Ki zaten çok böyle... Bence zaten birazcık oyun tarafı var Dogma'nın. Hani o şakalı bir tarafı var. O hani çok kesin hatlarla belirlenmiş bir şey değil. Ama tabii o dönem çıkan... Hatta mesela şeyde, bahsettiğim filmde, Fast and the şeyle başlıyor. Yani sertifikayla başlıyor. Yani başka film var mıdır bilmiyorum. Sertifikayla açılan. Yani Lars von Trier ve Thomas Vinterberg imzalı. Bu bir Dogma filmidir.
Evet.
Şeklinde
evet.
olan bir sertifikayla açılıyor yani.
Yani yine de hani Winterberg işte Fast'ini çektikten sonra bir açıklama yapıyor. Ben diyor elimden gelen çabayı gösterdim ama ya üzülerek söylüyorum ki diyor biraz da çekinerek yani hani esnetmek zorunda kaldım bazı kuralları diyor ama Trier çok daha ironik bir durum. Trier baya baya esnetiyor Idiot'ta. Zaten az çok Fast'ini aynı zamanda çekmeye başlıyorlar ama yani çok bana bu durum çok ironik geliyor. Hani hem kuruyorlar iki kişi böyle büyük bir aykırılıkla, sonra da ilk filmlerinde dahi uygulayamıyorlar bu kuralları. Dediğim gibi yine de hani bu 2005'te manifestoyu feshedene kadar Winterberg bir şekilde uygulamaya çalışıyor, çabalıyor ama hiçbir zaman ilk filminden son filmine kadar şeyi hiçbir zaman uygulayamıyor. Hani imzasını hep bırakıyor filmlerine. Yani az çok Winterberg filmografisine hakim olanlar bir film gördüklerinde ama bu ya Winterberg filmi ya da bu Winterberg'in sinemasından çok etkilenmiş bir yönetmenin filmidir der. Şimdi ben biraz onlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Winterberg 7 ile 19 yaş arası bir komünde yaşıyor ailesiyle. Annesi ve babasıyla birlikte bu komünde yaşamaya başlıyorlar. Hatta 2016 yılında kolektif filmini çekiyor Winterberg. Tam olarak bu işte komünde yaşadığı süreçten etkilenerek bu filmi çekiyor. Hatta sonra annesiyle babası boşanıp komünden ayrılma kararı alıyorlar. Fakat Winterberg ailesiyle birlikte gitmeyeceğini, komünde yaşamaya devam edeceğini söylüyor. 19 yaşına kadar kendisi orada yaşamaya devam ediyor. Ve bence bütün sinemasının çatısı bu komünde yaşadığı hayat, oradaki insanları gözlemlemesiyle oluşuyor. Çünkü mesela annesiyle babasının boşanması onun bütün filmlerinde sorumlu, sorumsuz ebeveynler, boşanmış, parçalanmış aileler vardır mesela. Daha sonra bilmiyorum yaşadığı komünde çok fazla mı erkek vardı acaba diye hep düşünüyorum. Çünkü hep erkek hikayelerine yer veriyor sinemasında. Sadece işte demin bahsettiğimiz kolektif filminde kadının bakış açısından bakıyor. Zaten kendisi de söylüyor bir röportajında. Kadını anlamaya çalıştığım tek filmim var. O da kolektif diyor. Yani aslında bir nevi itiraf ediyor. Diğer filmlerin hiçbirinde kadınla bir işim, kadın hayatıyla bir işim
Yok.
yok. Dur
Evet
diye.
yani
Bu da
o
bence
durum
çok
çok
acı bir
büyük.
şey yani.
Mesela ben hani benim çok sevmememin sebebi Winterberg sinemasını aslında yapmaya çalıştığı şeyi anlıyorum. Hani o ben çok bilmediğim için o alana girmiyorum diyor kadın alanına. Ama hani bir yönetmen bir yaratıcı olarak bunun bu şekilde bir çaba göstermesi gerekiyor yani. Çünkü bu yani 20 küsur yıllık kariyeri boyunca erkek hikayesi dışında hiçbir şey anlatmadı Winterberg gerçekten. Yani erkekler birbirlerini anlamadı 20 sene boyunca ve bütün
Evet.
o krizler, bütün
Maalesef.
erkeklik problemleri oradan çıktı yani. Şimdi biraz yavaş yavaş filme mi geçelim? Yoksa ekleyeceğiniz şeyler varsa ekleyelim buraya.
Biraz evet birkaç ekleyeceğim şey daha var. Ondan sonra bence de filme geçebiliriz. İşte kalabalık bir ev ortamında büyüdüğü için her zaman bir kutlama, her zaman bir şölen havası var. Daha sonra Danimarka alkol kullanımının
Tabii.
çok yüksek olduğu bir ülke. Yani bu şey olarak düşünülmesin. Ya biz Türkiye'yiz ama Avrupa ülkesi, o tabii ki daha fazla olur. Hayır, yani Danimarka Avrupa'nın ortalamasından da çok çok yüksek bir alkol tüketimine sahip. O yüzden Winterberg filmlerinde de alkol tüketimini çok fazla görüyoruz. Bir diğer filmlerindeki ortak nokta çok fazla çocuk istismarı ve ensest ilişki var. Ben bunu hep düşünmüşümdür. Şimdi genelde her şey böyle hayatından nüveler içeriyor ya. Ya bunun da gerçekle bir bağlantısı var mı? Bilmiyorum. Ben böyle bir bilgiye rast gelmedim ama filmlerinde böyle bir durum da var. Winterberg sineması ile ilgili en çok sevdiğim şeyi söyleyeceğim. Şimdi tek bir karakterin hikayesine odaklanmıyor.
Kesinlikle.
Hep bir toplu performans var. Ben bu yönünü çok seviyorum. Ve açık uçlu bir sinema, yani mesela özellikle The Hunt'ta bunu çok iyi yapıyor. Yani sonu seyirciye bırakarak devamını seyircinin kafasında kurmasını istiyor. Birçok filminde var ama özellikle The Hunt bu final açısından birçok insanda şok etkisi yaratmıştır. Diyebiliriz. Evet, benim bu kadar sineması ile ilgili
Ya
söyleyeceklerim.
evet biraz şey bir sineması var. İnişli çıkışlı bir şey çizgisi var. İrem sen hani Another Round'a geçerek buradan devam edelim. Ne düşünüyorsun genel olarak filmle izlenimlerin neler? Sonra bir konuşuruz sırayla Another Round'u da.
Şöyle ki bu Kör Tütük benim izlediğim ilk filmi ve benim için güzel bir başlangıç oldu. Çünkü yönetmeni de merak ediyorum ki zaten bu Oscar zamanı ve Oscar tarihleri arasında bayağı ilgi çeken bir yönetmendi. Ve şu an zaten eskiden olduğundan belki daha fazla popülaritesi var. Bu yüzden güzel bir açılış olabileceğini düşünüyorum. Hani benim gibi daha yeni tanışan seyirciler açısından. Winterberg çok popüler bir yönetmen şu geçtiğimiz süre zarfında. Keza sinema seyircisinin hep bir kuzey sinemasına fobisi oluşmuştu. Çünkü biliyoruz bu Bergmanlardan başlayan bir ekol. Ancak bu Kör Kütük filmiyle biz kuzey insanlarının da gündelik hayatlarına ev sahipliği yapabiliyoruz. Onların da bizden biri gibi oluşlarını görebiliyoruz. Aynı dertlerden muzdarip olduklarını, eğlenmeyi sevdiklerini, kendi sorunlarını da insanlarla paylaşıp normal ilişkiler yaşadığını görebiliyoruz. Çünkü kuzey sineması daha çok kasvetin, felsefenin ve sürekli bir sorgulamanın sineması olarak yıllarca bizim bu bilinç akışımızda kendini var etti. Katıldığı birçok festivalden de olumlu dönüşüyle beraber Winterberg şu an bayağı yükselişte olan bir yönetmen ve ben de bu akşam sizlerle bunu konuşmaktan çok keyif alıyorum.
Karşılıklı aynen. Biz de yani ben de Another Round konuşmayı istiyordum aslında. Yani çok az önce bahsettiğim gibi çok hayranı değilim Winterberg'in. Filme de çok bayılmadım. Ama hani bir de sahne üzerinde konuşuyoruz ya biz. Ben o sahnenin gerçekten yani çok incelikle yapıldığını düşünüyorum. Şimdi bu filmden bahsederken tabii şeye girmeden olmaz. Filmin doğma sebeplerinden biri aslında. Yani filmin yöneldiği akış sebeplerinden biri maalesef. Winterberg film çekimlerinden bir süre önce kızı Ida'yı kaybediyor. 4 gün önceydi sanırım. Ve Ida'nın kaybıyla beraber tabii filmin çekimleri falan zora giriyor. Ve set ekibinin, oyuncuların, burada Mads Mikkelsen'ın da payı çok büyük. Tekrar bunu diretmesi sebebiyle sete geri dönüyorlar ve çekmeye devam ediyor. Ki çok şey bir Oscar konuşması da var. Yani bayağı dokunaklı bir konuşması da vardı. Onu da izlemeyenlere tavsiye ederim.
Sanırım bu yılki Oscar törenine damga vuran tek şeydi. Çünkü çok sıradan ve çok sıkıcı bir törendi. Herhalde törenin tek ilgi çekici yanı Winterberg'in konuşmasıydı, evet.
Hatırladıkça kalbim sızlıyor şu an. Bunu da bir kısa bir bilgi olarak vereyim.
Yani o 3 dakika boyunca o insanların gerçekten konuşmasına hiç ihtiyacımız yoktu. Yani bu arada hani ufak bir şey de araya sıkıştırayım. Bence yani Winterberg'in en iyi yaptığı şey çok iyi bir David Bowie röportajı var YouTube'da. Onu tavsiye ederim. Yani bu sadece Winterberg karakteri değildir tabii ki de. Hani David Bowie'nin de oradaki o personası bir yerden sonra röportaj David Bowie'nin Thomas Winterberg'i sorgulamasına geçiyor Dogma ile ilgili. Onu tavsiye edeyim. Bir de filmin bu Ida meselesi, yani kızının vefatından sonra ortaya çıkması meselesi. Bir de izledikten sonra şeye baktım. Film önce mesela senaryoda çok daha şey bir yapıdaymış. Tamamen alkolü öven, alkolü kutlayan ve bunun üzerine yoğunlaşan bir senaryosu varmış. Sonra benim de çok sevdiğim bir oyuncu olan, filmde de ölen karakteri oynayan Thomas Bo Larsen, umarım doğru telaffuz etmişimdir. O
zaten Winterberg'in kadrolu elemanı.
Evet ve gerçekten inanılmaz iyi bir oyuncu. Yani Şölen'den itibaren hep çok iyi oynuyor, evet. Ve onun şöyle bir durumu varmış.
Kesinlikle katılıyorum.
Bir alkolik, yani çok bilinen bir şekilde. Danimarka'da da biliniyor ve hani bunun böyle bir magazinsel boyutu var Thomas Bo Larsen'in. Ve hayatı bununla baş etmekle geçen biri. İşte Winterberg böyle alkolle ilgili bir film yani bu minvalde bir şeyler söyleyince bu da şey diyor. Sen alkolü böyle pür iyi bir şey olarak anlatamazsın. En azından hani bir arkadaşın olarak dön ve bana bak diyor. Yani filmin o şeyi de çok üzücü. Thomas Bo Larsen'in oynadığı karakterin Tommy'nin...
Evet, o tozu çok iyi ayarlıyor zaten.
Evet. Yani filmin yani
hiçbir şekilde güzelleme ya da batırma.
Yani ne kamu spotu ne de şey tamamen zıttı bir şekilde yücelten, yani hiç ahlakçı değil. Benim en sevdiğim kısmı bu arada.
Gerçekten tam bir deney gibi, yani deney sineması gibi,
evet,
aslında.
Kesinlikle.
Evet yani hiç ahlakçı değil, hiç şeye bulaşmıyor. Evet. Ben burada bir tarafta hani o insanlar ne tepki verir düşünmeden bir şeyler yapıyor. Bu kısmı bayağı hani The Hunt'ta falan da böyleydi.
Çünkü belki de insanlar da merak ediyor. Çünkü bize bilimsel bir şey olarak sunuyor bunu. Bir makaleden yola çıkıyor. Ve izlerken şunu merak ediyoruz. Hani ne güzel içiyorlar yahudan ziyade. Acaba şimdi ne olacak? Hani sorgulama evreni de yaratıyor izleyenlere.
Evet, kesinlikle. Ben filme yöneltilen bir argüman var. Ondan yola çıkarak bir şeyler söylemek istiyorum. İşte son artık Oscar gecesi bile biliyorsunuz bir sürü program, işte YouTube programı vesaire hep Another Round konuşuldu. O gece bile hala işte Another Round ile ilgili şu söylendi. İşte orta sınıf beyaz erkek dertleri anlatıyor. Bıkmadık mı biz bu orta sınıf beyaz erkek dertlerinden vesaire diye filme çok burun kıvırıldı. Ya ben buna katılamayacağım. Çünkü evet, yani dünyada açlık var, savaşlar var, faşizm var. Ama bazen birkaç tane beyaz erkeğin varoluş sancıları sinemada çok daha güzel bir şekilde hayat bulabiliyor. Yani çünkü bir filmi iyi yapan şey sadece senaryosu ya da hikayesi değil diye düşünüyorum. Ama tabii ki böyle düşünüyor olmam filmin kusursuz bulduğum anlamına gelmiyor. Filmle ilgili benim de problemlerim var. Mesela neyle ilgili problemim var? Kadına bakış açısıyla ilgili problemim var. Zaten hani Winterberg demin de dedik, yani böyle çok erkek bakış açısından bakan filmler çekiyor. Kolektif dışında hep böyle oldu. Fakat bu Another Round'da artık beni bariz rahatsız eden bazı şeyler vardı. Mesela aslında Annika karakteri çok önemli bir karakter. Martin'in eşi film için, film evreninde çok önemli. Fakat ya Martin'le evliliği nasıl bu duruma geldi? Bu duruma gelmesinde Martin'in rolü neydi? Annika'nın rolü neydi? Ya da evlilik bu duruma geldiğinde Annika ne hissediyor? Annika sürekli fazladan mesela nöbet tutuyor. Ama işte bunu neden istiyor? Neden fazladan nöbet alıyor? Artık evde duramıyor mu? O kadar mı? Boğuluyor mu? Ne hissediyor? Ben hiçbirini bilmiyorum. Hiçbirini bilmediğim gibi hep Martin aşırı derecede mağdur konumda gösteriliyor. Bu kez zaten filmde işte Annika Martin'i aldattığı da ima ediliyor açık açık. Bu kez ben seyirci olarak kafamda kuruyorum. O zaman işte bu evlilik Annika'dan dolayı böyle oldu. Adam bu yüzden böyle bir depresyona sürüklendi diye. Bir de şeyi fark ettim, yani bu mesleği özellikle mi seçti acaba Winterberg? Annika işte ya doktor ya hemşire ya da sağlık görevlisi bilmiyorum. Nöbet tutuyor, gece nöbetlerine gidiyor. Evliliği de biraz problemli diye işte fazladan nöbet tutuyor. Sürekli her akşam nöbete gider durumda. Martin de her akşam evde. Ve her akşam Annika kapıyı kapatıp, yani biz o kapı sesini duyuyoruz. Annika kapıyı kapatıp çıkıyor. Kapıyı kapatıp çıkıyor. Ya sürekli seyirciye alttan alta şu veriliyor: Martin ve çocuklar her akşam Annika tarafından terk ediliyor. Ya bunu kasti yapmadıysa, bilmiyorum, keşke biri bunu fark edip uyarsaydı. Kasti yaptıysa tüyler ürpertici bence bunu. Bir de mesela...
Ya onarız kasti değildir. Çünkü dediğin gibi mağdur olan bir erkek pozu yaratılmış. Çünkü bir de o kadar düzenli bir sahne ki aslında hani biraz Türk kültürüyle de paralel gidebilir. İşine giden ve devlet memuru bir erkek var aslında ve her akşam evinde. Hani tam böyle bizim normlarımıza uygun bir erkek birey ve kadın hep dışarıda ve hani çalışan bir kadın. Çalışan bir kadın ne demek bizim hani bu yani geleneksel kültürümüzde? Ailesini ihmal etmek zorunda ya da ihmal etmek zorunda bırakılmış bir birey olarak temsil ediliyor. Sürekli nöbette, aslında terk etmiyor. Terk etmenin de ötesi ihmal ediyor ve erkek her zaman mağdur. Bu yüzden alkole sığınmış ve arkadaşlarına sığınmış olarak dokunabiliyor. Yani ha çok haklısın. Umarım gerçekten kasti bir plan değildir.
Yani bence biraz şey, yani bir yönetmenlik varsa hani bence kastidir. Ben biraz öyle bakarım filmlere. Yani bu çünkü kurgudan geçiyor. Yani birçok aşamadan geçiyor ve hani bunu böyle bir çıkarımda bulunmak hepimizin hakkı. Bunu yönetmene bence payda çıkarabiliriz. Zaten Winterberg sinemasıyla yani şimdi şöyle bence bir erkek yönetmen şey diyebilir. Ben kadınların hayatlarıyla ilgili bir şey üretemiyorum. Bu benim yetersizliğim. Ve oradan çekiliyorum diyebilir. Mesela bunun en bilinen örneği Scorsese mesela. Scorsese hiç böyle bir iddiası olan biri değil ve yapmıyordu. Hani hiçbir şekilde ben o dünyayı çok iyi biliyorum ve o yüzden oradan çekiyorum falan da demiyor. Onu tabii ayrı bir yere koymak lazım. Yani Scorsese'yle karşılaştırmıyorum bile Winterberg'i. Ama Winterberg'in bu yaptığı şey yani artık ya benim de çok son filmde iyice rahatsız oldum. Bir de ben böyle baştan sona bir daha izledim Winterberg'leri. Yani her filmde bunu yapması çok bilinçli de yapıyor belli ki. Ama şeyde biraz bu kuzey sinemasında vardır bu erkeklik. Yani zaten o orta yaş krizleri şeyler falan erkekli hep bunlar kuzey sinemasının ürünleri son zamanlarda. Ama hani bu filmi o şeyden çıkarırsam ben o şey eleştirilerine yani bir kısmına katılıyorum açıkçası. Yani ben orta üst sınıf bir beyazın hayatını okey hani bu üretilsin bence de üretilmeli. Hani buna karşı çıkılmayı da şey görüyorum. Hani insanların ilgisini çekmeyebilir bu durum. Ama bence biraz da şey yani o insanları o hale getiren sistemle bizi bir şekilde ya da daha zordaki insanları o çaklar arasında ezilmeye zorlayan sistem de aynı sistem aslında. Yani çok farklı dünyaların da insanları da değiliz bir taraftan. Fakat o tabii ki uçurumun da farkındayım. Yani onların yaşadığı hayatın bizim o diğer insanların antitezlerini yaşadığı hayatın farkındayım. Ama eleştirene de %100 katılıyorum Winterberg'le ilgili ki yani çok bu konuda da eleştirilen bir tarafı da var bütün dünya tarafından.
Evet. Kesinlikle. Filmin alkolle olan bağlantısına ben bir giriş yapayım mı o zaman? Yavaş yavaş. Şimdi şöyle bir şey. Aslında filmde Finn Skardrop adını umarım doğru telaffuz etmişimdir. İsmini duymadan önce aslında filmin alkolle bağlantısını biz anlıyoruz. Mesela daha jenerik akarken arka fonda işte bir kokteyl hazırlarmışsın gibi sesler geliyor. Daha sonra bir prolog sahnesi izliyoruz. Bir toplu performans sahnesi ve baş karakterlerden biri alkol. Filmin ilk sahnesi başlıyor hemen prolog sahnesinden sonra ve konuşulan tek şey alkol yine. Fakat asıl en can alıcı yer aslında biz bugün final sahnesini konuşacağız ama filmin en can alıcı sahnesi, filmin özü diyebileceğimiz sahne, doğum günü sahnesi. Bu doğum günü sahnesinde İrem de çok sevdiğini söylemiştin, evet. Şimdi ben işte bu sahne üzerinden biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey, bu bir yuvarlak masa, dört karakterimiz oturuyor. İşte kamera bazen kaydırmalı çekim yapıyor, çoğu zaman açı karşı açı yapıyor. İşte kamera Nicholas'a, Peter'a, Tommy'ye, Martin'e ama dönüp dolaşıp geldiği yer hep Martin oluyor. Fakat kameranın dönüp dolaşıp gittiği bir yer daha var. O da alkol kadehleri. Yani hatta Winterberg'in kamerası baya baya yakın çekim yapıyor kadehlere. O kadar da güzel gösteriyor ki kadehleri. Bir nevi alkolü, o kadehin içerisindeki alkolü güzelliyor. Ben o sahneyi izlerken şey dedim ya, bu masada 4 kişi yok. Bu masada 5 kişi var. Çünkü mesela herkesin hayatından nüveler öğreniyoruz orada. İşte Martin'in evliliğiyle ilgili problemi olduğunu, diğerlerinin hayatının nasıl bir gidişatta olduğunu öğreniyoruz. Arada da sürekli işte başlangıç alkolü şu olmalıdır, şu yiyecek de şu alkol tüketilmelidir, bu içki böyle damıtılmalıdır derken alkolü tanıyoruz yani. Evet, karakterleri tanırken alkolü de tanıyoruz. Fakat alkolün şöyle bir farklı yanı var diğer karakterlerimizden. Şimdi o dört karakter deneyden bahsederken alkole karşı inanılmaz bir haz duyuyorlar. Onu elde etme hazı duyuyorlar. Zaten ne dedim, Winterberg kamerası böyle çok güzel güzelleme yapıyor ya kadehlere. Onu çok çekici gösteriyor. Aslında masada alkol bir arzu nesnesi. Yani o erkekler tarafından elde edilmeye çalışılan bir arzu nesnesi konumunda. Fakat daha sonra zaten spoiler vereceğiz biz bugün, hani söyleyebilirim. Daha sonra evet, karakterlerimizin mahfına da sebep olacağı için alkol daha sonra da bir femme fatale durumuna da giriyor aslında. Yani arzu nesnesi olarak başlıyor, femme fatale kadar giden bir durumu var alkolün filmlerimizle ilgili.
Ya ben aslında alkolün kötü gösterildiği hiçbir sahneyi özümseyemedim. Yani o kadar hızlı kötü gösterse bile. Hayır, şöyle. Alkol sempatizanlığı değil. Yani ben, ya tabii ki de herkes farklı bir görüşe sahiptir ama hani öyle bilmiyorum. Ama alkolün hiçbir şekilde kötülendiğini hissedemedim. Aslında konu alkol değil. Bireylerin kendi nasıl demek gerekiyor? Ruhsal sarhoşluğu. Zaten onların o noktaya gelebilmesi için alkole gerek yok. Hani onlar zaten kendi özlerinde bir sarhoşluk yaşayarak bir derinlik sarhoşluğu arzuluyorlar. Alkol sadece bir araçmış gibi gösteriliyor ve Winterberg bence hiçbir şekilde alkolü kötülemeden
ya zaten yapıyor. Çok seviyor alkolü.
Zaten yani filmin şey kısmı çok garip. Film yarısına kadar, ben tekrar izleyince bir daha ona baktım. Yarısına kadar alkol övüyor, alkolü kutluyor, onun varlığını kutluyor. O net kırılmadan sonra bir anda aksi bir durum alıyor. Bu sefer alkolün kötü etkilerini gösteriyor. Son sahnede birazdan geçeriz. Orada da arayı tutturuyor. Orada da hani optimumu yakalıyor. Oradan yani bütün film biraz şey üzerine, yani kontrolü kaybetme üzerine.
Evet.
Kontrolün evet, ne olduğu üzerine. Hani bir bireylere çok şey yapıyor. Yani zaten Danimarka toplumu, bunu röportajlarında falan da çok söylüyor. Yani şeydir mesela, şey örneğini veriyor. Mesela Norveç'e giderseniz kar kelimesini karşılayan bir sürü kelime görürsünüz. Arabistan'a giderseniz deveye karşılayan çok kelime vardır. şey diyor, bizde de yani yüzlerce binlerce sarhoşlukla ilgili, alkolle ilgili kelime var ve bunları çeviremezsiniz İngilizce. Yani filmin ismi de o. Orijinal ismi tam sarhoş demek değil aslında. Yani çok daha brutal bir isim yani o çok yani o kültürel bir şey. Onların o sarhoşluk hali. Ama filmin alkolle kurduğu ilişki açısı ben bayağı beğendim. Yani filmin sevdiğim kısımlarından biri buydu. Yani İrem'in de bahsettiği gibi buna bir araç gözüyle bakıyor. Yani bu alkol yerine neyi koyarsan koy, işin cılkını çıkarınca bir şekilde o yolunu buluyor. Yani mesela burada alkol meselesinde hani az önce bahsettim Tommy karakterinden, Thomas Bolarsen'den. O hani gerçekten bir alkolik ve burada da gerçekten çok duygusal bir son yazılmış onun için. O denizde gidiyor ve hani o can kurtaranını atıp yani orası gerçekten çok duygusal yazılmış ve hani Mads Mikkelsen şey diyor. Sanki şeyin de gerçek sonu öyle olacak diyor Thomas Bolarsen'in. Yani çünkü herkes çok farkında o durumunda. Yani bu yüzden hani o film dışındaki ögeleri kullanma biçimi olsun. Hani İda'yı, yani film aslında hem İda için hem Tommy için hem Winterberg'in kendisi için hem Mikkelsen'e yazılmış bir taraftan. Yani bu boyutlarıyla aslında bence de o başa dönersek sıradan bir orta üst sınıf beyaz hikayesinden öte bazı şeyler de barındırıyor yani konuşmak için. Gayet derinleştirebileceğimiz yönleri de var.
Kesinlikle zaten Thomas aslında bir nevi yani okyanusta kaybolan bir dalgıç gibi yani vurgun yiyor aslında. Ki bunda zaten denizle beraber simgelemeleri sarhoş bir karakter ve alkolik. Ve hani hep anlatılır ya dalgıçlar böyle belli bir mesafeden sonra o basınçla beraber artık boğulacaklarını ve nefes alamayacaklarını hissedemeyecek bir sarhoşlukla aslında uhrevi bir şeye ulaşıyorlar. Yani o hayatlarını kaybetme güdüsü ortadan kalkıyor ve o gördükleri o sarhoşluk hali, o alkol koması belki de onları daha ileriye götürüyor. Hep bir adım daha sonrasını merak ediyor ve gerçekten bu deneyin konusu da zaten bir sonraki ne olacak? Ve bunu Thomas'la beraber bağdaştırması kesinlikle çok zekice olmuş.
Kesinlikle yani o vurgunla ilişkilendirmenin gerçekten çok çok hayranlık verici bir durum. Biraz da filmin işte bu dolu olmasından dolayı da filmin felsefeyle ilişkisini biraz bakalım. Tuğba, belki sen burada bize bir şeyler söylemek istersin.
Evet, şimdi ben zaten filmi izlediğimde ya gerçi Winterberg iki yerde zaten Søren Kierkegaard'a selam gönderiyor filminde. Ama işte Kierkegaard'ın özellikle Ölümcül Hastalık Umutsuzluk kitabını okuyan biriyseniz yani filmin Kierkegaard felsefesinin üzerine çok iyi oturtulduğunu fark edersiniz. Kierkegaard birbirinden farklı üç varoluş aşaması ortaya koyuyor. Asıl bu kısımda daha çok özdeşleştiriyorum filmdeki karakterleri. Şimdi üç tane aşama var. Estetik aşama, etik aşama, bir de dini aşama. İşte insanlar estetik aşamayı yaşamadan etik aşamaya geçemezler. Etik aşamayı yaşamadan dini aşamaya geçemezler diyor Kierkegaard. Fakat kişi hiçbir şekilde estetik aşamadan etik aşamaya geçmeyebilir. Tek bir aşamada da kalabilir diyor. Kişi bunu kendi seçer diyor ve bunu seçtiği sürece özgürdür diyor. Mesela estetik aşamaya aynı zamanda Don Juan aşaması da der. Don Juan işte sürekli seks yaşayarak, sürekli o estetik aşamada kalarak hayatını devam ettirmek ister. Hatta bunu sinemadan bir örnek verecek olursam Çağan Irmak'ın Issız Adam filmindeki Alper karakteri estetik aşamada yaşayan bir karakterdir. Ve önüne bir fırsat çıkmasına rağmen etik aşamaya geçmez. Bile isteye estetik aşamada hayatını devam ettirir. Ama bizim filmdeki karakterlerimizin hepsi aslında etik aşamada. Yani Kierkegaard genelde evlenerek etik aşamaya geçeriz diyor. Aslında Peter evli değil ama o da bir nevi etik aşamaya geçmiş bir karakter. Şimdi normalde bu karakterlerin ya etik aşamada kendilerini, yerlerini sağlamlaştırmaları ya da dini aşamaya geçmeleri lazım. Yani olması gereken bu. Fakat bu karakterlerimiz gençliklerine, geçmişlerine bir özlem duyuyorlar. Gençlik yıllarına öykünüyorlar. Bu nedenle bir geriye ket vurma olayı var. Ve estetik aşamaya geçiyorlar tekrar. Hatta etik aşamadan çıktıklarının en net örneği şu. İşte mesela gençlik yıllarında yaptığımız gibi bardan içki çalıyorlar, okulda alkol tüketiyorlar. Bayağı gençlik yıllarında aslında öğretmenlik yaptıkları okuldaki öğrencilerin yapacağı şeyleri yapıyorlar. İşte karılarından habersiz bir deney uygulamaya çalışmaları. Çocukların kalesinde maç yapıyorlar. Hatta o maçtan sonra bir sahne var. Ben çok etkilendim o sahnede. Böyle sivitlerini, ceketlerini, sırtlarını alıp aylak aylak yolda yürüyorlar, eve gidiyorlar mesela. Tamamen bir estetik aşamaya tekrar geçme durumu var. Ama onlarınki seks değil mesela. Hani onların arzu nesnesi alkol. Demin de doğum günü sahnesinde söylemiştik ya, yani burada alkol tamamen onların seks ihtiyacını karşılayan, onları tatmin eden bir araç. Lakin işte bu estetik aşamada bir süre kaldıktan sonra işte kendilerini tüketmeye başlayınca etik aşamada daha mutlu olduklarını, etik aşamada kaybedecekleri şeylerin daha fazla olduğunu fark ederek tekrar etik aşamaya geliyorlar. Ama işte ne yazık ki bir azalarak.
Tommy'nin gidişi gerçekten o dörtlüyü de, pardon, üçlüyü müydü? üç kalıyorlar. Üçlüyü de bayağı etkiliyor. Şimdi bütün bu filme konu olan bir de hipotezi biraz açalım. Yani Danimarkalı dinleyicilerimiz var mıdır bilmiyorum ama varsa şimdiden özür dileyelim. Skardrut hipotezi diyeyim ben. Umarım böyle okunuyordur. Bu bir psikolog ve Danimarka'da yaşıyor. Tahmin ettiğimiz üzere zaten. Şeyi savunuyor, yani %0.05 eksik doğuyoruz alkol açısından kanımızda. Bu yüzden bizler insan olarak yaratıcılığımızı, işte üretimimizi maksimize etmek için bu alkol oranını kendimiz tamamlamalıyız. Yani %0.05'i sen kendin elde etmelisin. İşte birazcık şey gibi, yani maksimum yaratıcılık çakır keyiflik durumuyla olurdu. Yani o çakır keyif halinde hepimiz maksimumuzu veriyoruz ki filmde bu aslında. Yani filmin yapısı var ya, sırayla hepsinin krizini görüyoruz. Sonra bu karar alınıyor, alkol kullanalım. Sonra sırayla hepsinin düzelişini diyeyim tırnak içinde görüyoruz. O çok uzun sürmeyecek, o verimi görüyoruz sırayla bir de. Bu açıkçası benim filmde çok sevdiğim bir taraf değil, yer yer sıkıcı olmaya başlıyor. Yani çok tahmin edilebilir oluyor sonraki kişi karakterlerin yaşayacağı. Bunu görüyoruz ve işte sıkıntı şu. Hipotezde takılı kalmıyorlar. 0.05 okey, bunu 0.1'e çıkarsak ne olur düşünüyorlar. 0.11'e çıkarsak ne olur diye. Zaten şey yapmışlar, yani sette bu deneyi kendileri de yapmışlar set dışında. Sırayla bunları yapıp gitmişler kendilerini. Yani bu da yani biraz metot oyunculuğu ama yani acaba bize şey denese miydik bugün, hani podcast yayını 0.01'in üstünde nasıl olur falan diye.
Düşünmedim değil.
Ben bunu daha çok kafeinle yapıyorum.
İşte bu hipoteze göre bunu deniyorlar ve maalesef kontrol dışına çıkıyorlar ve kontrolden sonra işte bahsettiğimiz gibi bir arkadaşlarını kaybediyorlar ve iyice dibe vuran bir hayatları oluyor ve o bahsettiğimiz son sahne dediğimiz filmin epilogu muhteşem bir koreografiyle eşliğinde çok çok iyi çekilmiş bir sahne var elimizde ve bence hani yönetmenliği almasının aday olmasının sebeplerinden biri de muhtemelen bu sahne. Ve bence mesela bir replik de yazmıştım bunların krizlerine dair. Şey soruyorlar, o yuvarlak masada Tuğba'nın bahsettiği nasıl gidiyor hayat diye soruyorlar Martin'e. Pek bir şey olmuyor diyor. Bence bu hani bütün o durumu özetleyen iki cümle, yani pek bir şey olmuyor gerçekten hayatlarında. Yani o Nordik kriz budur sanırım. Bizim gibi daha hızlı bir hayatları yok. Ama işte bu tarz boş.
Dertlerine bakar mısınız yani?
Evet. Yani maalesef ülkemiz bu konuda biraz destek buluyor bize. Evet. Ve Hani bu bence gayet şeyi de oldukları durumu da açıklayan bir şey. Yani bence bu tarafı da gayet kuvvetli. İsterseniz yavaş yavaş da sahnemize geçelim. Sahnede ne oluyor? Bunlar 3 beyaz erkeğimiz şey adına, Tommy adına, Tommy şerefine, Tommy şu an ne yapardı deyip gidip içiyorlar. Sonra işte bu karakterler kendi mezunlarını oraya geldiğini görüyorlar. Bu mezunları dans ediyor, eğleniyor çocuklar. Bu açılıştaki çocuklar aslında. Şu anda aklıma şey geldi. Tuğba dedi ya, bu kişiler gençliklerine özlem duyuyorlar diye. Filmin açılışı da yine What a Life eşliğinde gençlerin yaptığı şeylerdi. Filmin sonu da yine What a Life eşliğinde, bu sefer tırnak içinde gençlerin yaptığı eylemlerden oluşuyordu. Yani o gençlerin arasındaki Mads Mikkelsen'di ya, yani Martin ya da. Martin önce gidip Martin'e arkadaşı Peter, hadi sen eski dansçısın, gel bize burada birkaç şey göster de dans edelim biz de çocuklarla beraber diyor. Martin bir şeyler yapıyor ama sonra bir daha oturuyor banka ve denize bakıyor. Bence bu kısım bayağı üzücü, veya denizde çünkü Tommy var. Yani bence film biraz şey, yani yasla baş etme filmi de aynı zamanda. Tommy var, Tommy'ye bakıyor ve hani bir 5 saniye orada gemiye bakıyor. Denizin dışı dalgaları inceliyor. Sonra da dönüyor, zıplıyor, koşuyor ve sadece dans ediyor. Hani benim buradan sevdiğim kısım şey sanırım. Normalde film boyunca şey var ya, şeyin kompleksini yaşıyor. İyi dans etmiyorum zaten, hani kötü dansçıydım falan. Burada sadece dans ediyor. Yani önemli olan bu.
Tamamen özgür.
Evet, yani
Evet, hiçbir şey düşünmeden, hiçbir kaygı yaşamadan.
kesinlikle. Yani iyi dans etmemin önemi yok. Önemli olan dans etmem. Filmde biraz zaten bu dans etme, hayatla dans etme durumunu bize sağlıyor.
Şeyi çok güzel söyledin Civan. Bir yasla baş etme durumu var. Ya ben de bu durumu biraz mitolojiyle bağlantı kurarak anlatmak istiyorum. Şimdi mitolojide bir şarap tanrısı Dionysus vardır. Ama şimdi işte sahnemize bağlamak için biraz Dionysus'la ilgili bilgi vermem gerekiyor. Şöyle, Semele bir ölümlü, Zeus da bir tanrı. Bunlar birbirlerine aşık oluyorlar. Tabii ki Zeus Semele'ye insan suretinde gözüküyor. Fakat Zeus'un eşi Hera işte Semele'yi gidip kandırıyor. O Zeus'un gerçek halini görmesi gerektiğini söylüyor. Semele de ısrarla Zeus'tan kendi tanrı halini göstermesini istiyor. Zeus ilk başta itiraz ediyor. Yani beni görürsen diyor yaşamına devam edemezsin. Olsun ben görmek istiyorum diyor. Zeus kendi tanrı halini gösterdiğinde Semele alev alıyor ve karnındaki 7 aylık çocuğu düşürüyor. Zeus, Dionysus doğuyor yani. Dionysus'u alıp kasığına yerleştiriyor ve 9 ay olana kadar Zeus'un kasığında duruyor Dionysus. 9 ay sonra Zeus doğuruyor. Yani Dionysus anadan olma, babadan doğma deniliyor. Fakat bununla da bitmiyor. Hera bu kez de Dionysus'un peşine düşüyor. Ve onu Titanlara parçalattırıyor. Bu kez de Zeus'un annesi toprak ana Rhea parçalanmış olan Dionysus'u tekrar birleştirip kurtarıyor. Hayatı boyunca Dionysus doğuyor, ölüyor, tekrar doğuyor, tekrar ölüyor. Bu nedenle de doğumla ölümün bir arada ikisini de bir arada barındıran bir tanrı Dionysus. Artık Zeus Dionysus'u Hera'nın zulmünden korumak için onu uzak dağlara gönderiyor. Dağlarda üzüm bağlarında gezerken işte şarap yapmayı öğreniyor ve şarap tanrısı oluyor. Halk artık onun adına şarap şenlikleri düzenlemeye başlıyor. Bu şarap şenliklerinde de tiyatro ortaya çıkıyor. Tiyatro iki formda ortaya çıkıyor. Trajedi ve komedi. Hatta bu nedenle hem tiyatro tanrısı da diyorlar Dionysus'a hem de çift kişilikli tanrı diyorlar. Çünkü hem doğumla ölümü hem trajediyle komediyi bir arada barındıran bir tanrı kendisi. Bu Dionysus dağda dolaşırken aslında bir arayışta kendini arıyor ve şarabı bularak işte tiyatronun ortaya çıkışıyla kendini buluyor Dionysus. Aslında karakterlerimizin de bu alkolle bir arayış içerisine girip sonra kendilerini bulma durumu var. İşte Martin tekrar eşiyle görüşmeye, Nicholas o bir türlü içine sığdıramadığı mutlu aile tablosunun artık kendini içine sokmaya, Peter da yeni biriyle görüşmeye başlıyor. Ama işte Tommy bunu yani Tommy ölmeyi, gitmeyi, aradan çekilmeyi tercih ediyor.
Bunu
Bu
gerçekten
işte
tercih ediyor bu arada
evet
Tuğba, ona
tercih
ekibin
ediyor.
kendine. Çünkü can kurtaran yeleğini, can
Giymiyor.
yeleğini çıkarıyor. Evet, yani bu o yani biraz göstere göstere yapılmış bir hamle ama gerçekten onun karakterine dair de bir şey söylüyor. Onu çıkarıp suya giriyor zaten.
Evet, yani böylece işte tıpkı Dionysus'un hayatında olduğu gibi bizim karakterlerimizin hayatında da doğumla ölüm, trajediyle komedi iç içe girmiş oluyor. Daha bir cenazeden çıkıyorlar, cenazeden çıkar çıkmaz bir kutlama yemeğine, kutlama yemeğinden çıkıp daha da büyük bir
Evet.
kutlama olayına giriyorlar. Bir yandan denize bakıp o ölen arkadaş yad edilirken onun arkasından hemen zıplayıp dansa geçilebiliyor. Ya yani her şey tamamen iç içe giriyor
İçine
artık.
geçmiş. Burada yani o şey de biraz o mitolojideki arınma hali de var. Yani burada belki suyla arınmıyor, şampanyayla arınıyor burada yani. O öğrenciler bayağı onun üstüne bunu döküyorlar. Burada da İrem sana topu atayım. Senin burada eklemek istediğin şeyler.
Şöyle. Evet, deniz sahnesi aslında çok böyle sıradanmış gibi, çok sanki böyle denizin o manzarasından dolayı konulmuş gibi ama çok derin anlamları da var. Ben de ilk izlediğimde şunu hissettim. Hani bunlar bir bütün, hiç ayrılmayan bir arkadaş grubu ve içlerinden biri ölüyor. Bu gerçekten çok hüzünlü ve büyük bir kayıp aslında. Ama sahne o kadar mantıklı ve tutarlı kurgulanmış ki orada sanki bir sınırı geçme durumu var. Yani Tommy zaten acı çeken biriydi. Hani bu çektiği acı çok derdest olmasa da hani bir varoluş acısı çekiyor sonuçta hepsi hali hazırda zaten. Tommy sınırı geçmiş ve artık arınmış yani başka bir evrende şu an ve sanki şunu diyordu. Evet, her şey yolunda. Ben artık bu hayatta değilim. Geçtim. Bütün dünyevi dertlerimden arındım ve ben burada iyi olacağım. Lütfen siz de orada iyi olun ve hala yanınızdaymışım gibi hayatınıza devam edin. Çünkü biz beraberken kendi hayatımızı, o birlikteki hayatımızı yaşıyorduk ve lütfen buna devam edelim. Tekrar kutlayın, tekrar alışkanlıklarımızı yerine getirin. Çünkü ben sizden uzak olsam da hala aranızdayım der gibi bakar bakmaz Deniz hemen arkasına dönüp dans etmeye başlıyor. Sanki böyle hani bir devinimle Tommy'nin ruhu karakterimize geçiyor ve bir anda o çok istediği, hep korktuğu muazzam dansını yapmaya, hayata geçirmeye başlıyor. Bu mükemmel bir dönüşümdü bence o sahne için. Bunu hissettirdi.
Bence de yani o dans aslında hem Winterberg'in de dansı bence. Yani İda'yı kaybetmesine rağmen, o büyük çöküşüne rağmen.
Evreni bile temsil etti, yani evreni bile temsil ediyor diyebiliriz. Çünkü her şey o kadar nasıl diyeyim, rölantide ki yani muazzam bir orada çekim yasası var aslında. Yani bu dünyanın dönüşünden yani kozmosa kadar bağlanabilecek bir konu. Çok derin bir felsefe.
Evet, yani o dansın mekaniği de çok şey. Böyle çok net kuralları olan bir dans değil. Böyle bir salıntı hali var ya o dansta, böyle.
Şey, doğaçlama bayağı.
Evet. Yani o hani onu öğreten. Evet, yani zaten o bu yani Martin'in ve çevresinin o kalıp yıkıma şeyi film boyunca var. Şey de yapıyorlar ya, benim bayağı en garipsediğim noktadan biri şeydi. Mesela alkolle tamamen geçtikleri dönemde şey yapıyorlardı. Normalde alkol aldıkları zaman da alkol kullanmıyorlar. Yani o rutini de böyle de şey yapıyorlar, yani yok ediyorlar. Tamamen bozuyor böyle işleri. Burada da bayağı bırakma hali var ve hani gerçekten hani hayatta kalmayı ve hayatla eğlenmeyi bir şeyle tanımlayacak olursak dans çok iyi uyuyor buraya. Dans etmek.
Ya bir de hani insanın en iyi bildiği şey işte demin dedin ya, yani Winterberg Ida'nın acısını bu hayatta en iyi bildiği şeyi yaparak aşmaya çalışıyor. Film yönetiyor, film çekiyor. Martin de hep yapmayı ertelediği ama hayatının en büyük hayali dans. En yakın arkadaşı ki Martin, Tommy'ye diğerlerinden daha yakın aslında. Yine doğum günü sahnesinde bunun nüvesini vermişlerdi bize. Çok yakın arkadaşı, sırdaşının acısını hep yapmak istediği, en büyük ideali olan şeyi yaparak atmaya çalışıyor. Yani aslında Winterberg'in...
Ve çok iyi yapma gibi bir derdi. Yani sadece
Evet.
yapıyor. Ben o kısmını çok seviyorum o sahneyi. Yani sadece yapma olayı var ya.
Ama çok da güzel yapıyor
Evet
ya.
yani. Çok iyi yapıyor. Zaten bence bu güzellik biraz buradan kaynaklanır. Hani kesin kurallarla belirli şeylerden değil de yapmak için yaptığın zaman gerçekten yaparsın. Çok içeriden gelen bir dans o. O anlamda.
Ya devinimin önemi zaten, hani bir canlıyı ölüden ayıran şey zaten hareket etmesi. Bunda tam dans üzerinden zaten bizleri tezahür ettiriyor.
Zaten mesela şeye bağlayacağım tekrar. Yani o Kierkegaard'ın şeyi de o. Pasif kalmamanın öneminden bahseder sürekli.
Evet
Hani
evet o da
hareketin ne kadar önemli olduğunu bahseder.
hareket
Yani o
halinde
yüzden
olmak gerekiyor sürekli. Hiçbir zaman durmamak gerekiyor diyor. Evet.
muhtemelen Winterberg de bunu düşünerek film yapmıştır. Ben okey şu an çöküntüdeyim, kızımı kaybettim.
Harekete
Ama
geçmek.
yapmam gereken şey harekete geçmek muhtemelen. Ben biraz şeyden bahsedeyim. İsterseniz Burak'lar ekleyeceğiniz şeyler varsa o son duruştan bahsetmek istiyorum. Son an.
Denize.
Şimdi orada evet yani denize atlıyor. Bence orada çok garip bir şey yapıyor Winterberg. Denize atladığı anda denizi göstermiyor. Yani uçuyor aslında orada. Gökyüzünde yani
Ben melek olma olarak direkt şey yaptım ya.
evet yani uçuyor yani şey denize atladığını biz bir saniye önceden görüyoruz. Ama artık atladıktan sonra deniz yok orada. Orada sadece göğe yükselen, zaten o koreografinin içinde o kanat hareketini sürekli yapıyor. Yani uçtuğunu hissettiriyor bize. Yani o bahsettiğin o etik seviyesine, o hayat bilinci, hayat bilgeliği seviyesine öyle ulaşıyor. Bana şeyi çok hatırlattı. 400 darbenin son sahnesini. Yani o da
Donup kalır ya.
tamamen evet o da donup kalır ve zaten Winterberg'in de çok yaptığı bir şey. Açık uçlu son. Senin de bahsettiğin gibi Tuğba. Yani o yani şey de düşünülebilir bu arada. Şey gibi yorumlayabilirsin. Yani ben çok taraftar değilim o yorumu ama bu karakter sonuçta yine burada alkole düşüyor. Yani yine içiyor aslında burada. Bu aslında gerçekten bir düşüş de olabilir Martin için.
Ya işte bize bırakıyor.
Evet.
Nasıl düşünmek isterseniz.
Ya da şöyle de olabilir. Hayat bizim seçimlerimizin ibaret olan bir şey. O andan itibaren ya yükseliriz ya da tamamen çakılırız yani.
Aynen.
Bunu da simgeliyor olabilir. Çünkü hani bunun kararını yine verecek olan kendi bireysel bilinç
Kesinlikle. Yani o donma, o anı dondurması çok şey. Bu arada birazcık okuduğum şeyi filmin senaryosunda önce şeymiş. Yani denize düşüyormuş. Sonra gidip bir gemiye kadar yüzüyormuş. Orada
düzeylerimizdir.
diyaloglar falan varmış. Bunların hepsini atmış sonradan. Çok iyi bir müdahale
Çok
bence.
iyi olmuş bence.
Yani o
Mükemmel bir karar vermiş
yani
Winterberg.
böyle bitmesini asla istemezdim bu filmin. O yüzden yani o denizdeki denizin geçen bölümde de 8.30'da konuştuk bunu denizin önemini. Yani burada da denizin yine bir şey hali var. Yine hem hayatın kendisine dair bir yani o deniz hem Ida hem Tommy hem de Martin'in düştüğü ya da oradan yükseleceği yer bir taraftan.
Ya da belki anne karnı da olabilir.
Ya
Facebook'un
evet
su,
tabii.
kültür. Çok önemli şeyler. Bütün filmlerde deniz ya da su gerçekten insan hayatı için en önemli
İşte
kaynaklardan
aslında
biri.
filmin başarısı bu. Yani bize bu kadar çok ihtimali konuşturması bir final sahnesinin işte en büyük başarısı
Evet
zaten.
evet yani.
Kesinlikle. Ve aslında basit de bir koreografi. Yani şöyle dokunabilir. Ne var ki bunda? Bir dans sahnesi. Ama asla öyle bir şey değil işte. O havada uçuşan konfetilerden o tek bir yudumluk bir içkiye kadar bile çok derin anlamlar barındırıyor.
Evet yani ben de hani filmin bahsettiğim gibi çok büyük hayal olmamasına rağmen bu sahnenin gerçekten hayranıyım. Yani çok çok iyi
Ben
çekildim ve çok iyi
filmin tamamen
tasarlandı.
hayranı oldum. Yani yani gerçekten çok naif bir film. Yani çok derin, çok duygusal bile.
Evet evet, çok duygusal olduğuna. Ya ben ilk izlediğimde bu kadar duygulanmadım bu arada filmi. Filmin hikayesini okuyunca çok daha bazı yerlerini oturttum.
Yani o ciğerim söküldü diyebilirim de, gerçekten.
Yani şey, ben de 3 mü 4 mü defa izledim filmi. Her izlediğinde film daha da güçleniyor.
Aynen.
Vardır ya öyle filmler, izledikçe güçlenen. Ben ilk izlediğimde çok gülmüştüm. Bu özellikle politikacıları gördüğümüz sahnede dehşet yani böyle.
Onunla konuşalım.
Tam benim çocukluğum. Böyle inanılmaz. Ben o görüntüleri televizyonda gerçek o zaman izlediğimi çok net hatırlıyorum. O sahne beni benden almıştı. Ama sonrasında hani filmin evreniyle ilgili çok daha farklı şeyler keşfettim daha sonraki izlediklerimde. Çok daha güçlendi film.
O sahne zaten şey yani biraz dedim ya, yani filmi ikiye bölüyorsun. Yarısında çok başka bir ideolojisi var filmin. Yarısında çok başka, çünkü karakterler de öyle. Onlar da öyle düşünüyorlar. O kısmın son kısmı yani o alkolü kutlayan, alkolü öven kısmın son kısmı politikacıları da bize gösteriyor. Bakın yani bunlar dünya yönetenler de bu kafada aslında. Yani çok komik.
Ya gerçekten bir zamanlar yani 90'larda dünya öyleydi biliyor musunuz? Yani ben bu şekilde sarhoş gerçekten insanların karşısına çıkıyorlardı ve ben televizyonda çok net hatırlıyorum o hallerini izlediğimi ya. Şu an mesela yok öyle bir şey. Hani böyle alkollü sarhoş bir şekilde kamuoyunun önüne çıkan bir politikacı yok sanırım. Ben hatırlamıyorum.
Evet evet yani.
Ya zaten sarhoş olmak için de illa alkole gerek yok. Hani şimdi böyle kötü çocukmuş gibi oldu alkol. İnsan sadece dünyada tek bir amacı varmış gibi, ama hani alkolün çok derin felsefesi de var öte yandan. Hani ne bileyim yani, her koşulda tüketilebilen bir şey. Tek amacı sarhoşluk olmamalı. Ki zaten makalenin de geneli hani kandaki alkol eksikliğini tamamlamak. Aslında bir nevi hani faydacı da bir şey. Ki zaten alkol tıpta da kullanılıyor. Şifa kaynağı olarak da.
Tabii tabii. Neticede bir doktor bu araştırmayı yapan zaten.
Yani, tabii ki de amacım burada alkol ölmek falan değil. Ama yermek de değil.
Öveceksek
bize de verdiği kadarını bize verdiği kadarını yorumlamak.
Evet evet. O zaman bu keyifli sohbetin yavaş yavaş sonuna mı geldik diyelim.
Aynen.
Yani bize pandemi döneminde böyle dışarılarda koşup zıplamayı hatırlattığı için Winterberg'e tekrar teşekkür ediyoruz. Yani o sahnenin bir de böyle bir etkisi var. Eve kapanmışken dışarıda koşan bir Mikkelsen görmeyi, bir taraftan onu kıskanıyoruz ama bir taraftan biz de o sahnenin içine giriyoruz. O zaman yavaş yavaş bu podcast yayınımızın sonuna gelebiliriz. Ben her şeye rağmen Oscar almasına da sevindim. İzlerken de çok eğlendiğim bir film oldu. Burada sizlerle konuşmak da filmi çok güzeldi.
Ben de kesinlikle aldığı ödülden dolayı çok mutluyum. Ayrıca ben geçen bölümdeki gibi bitirmek istiyorum. İyi ki Winterberg varmış ve iyi ki bu filmi ve diğer filmleri de çekmiş diyorum. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.